Ayrım 2.
Bunun yanında kitap 26 sene evvel yazıldığı için gençler tarafından anlaşılmakta güçlük çekiliyordu. Bu sebeple kitabı mümkün mertebe sadeleştirdim, adeta yeniden yazdım. Kitabın muhtevasında ve notlarda bir değişiklik yapmadım. Fakat kitabın sonuna küçük bir sözlük eklemeyi uygun gördüm. Çünkü bazı kelime ve terimlerin tam karşılığını bulmak zordur. Aslında kelimeleri, terimleri merak edenlerin öğrenmesi icap eder. Her 10 senede bir kitapların dilini sadeleştirerek bir yere varılmaz. Bugünün nesli 1960'ların, 1970'lerin dilini anlayamamakta, o sırada neşredilen kitapları okumakta güçlük çekmektedir. Hiçbir memlekette bu kadar kültür kopukluğu olmamıştır herhalde. Gençlere yabancı dilleri öğretiyoruz ama Türkçeyi öğretemiyoruz. Onlar meşrutiyet, tanzimat dönemlerinden istifade edemedikleri gibi 1970'lerden önceki Cumhuriyet dönemi yazılarından da istifade edememektedirler. Bu kültür kopukluğunun mutlaka önlenmesi lazımdır. Kendi kültüründen, kendi mazisinden, kendi maneviyatından faydalanamayan nesiller mutlaka gıdalanmak için başka kültürlere yöneleceklerdir. Çekme su ile değirmen dönmeyeceğine göre yeni nesillerin köksüz yetişmeleri de önlenmelidir. Köksüzlüğün hakim olduğu yerde birçok zararlı akımlar, yıkıcı fikirler de tesirli olur. Bu bakımdan ateizmin ve materyalizmin etkilerinin arttığını söylemek isabetsiz olmaz. Zaten Marksizm kanunlarla yasak olduğu için Marksist edebiyata ait bir kısım eserler materyalizm adıyla yazılmakta veya tercüme edilmektedir. Hatta elinizdeki bu kitaba yazıldıktan 25 sene sonra bazı muhalif kimselerden yazılı tenkitler gelmeye başladı. Materyalizm-ateizm işbirliği memlekette ilerleme kaydederken maneviyatçı, spiritualist hareketler de mesafe kat etti. Maddeciliğin ve ateizmin lehine olan birçok kitap çıktığı, yazılar yazılmakta olduğu gibi aleyhinde de pek çok yazı ve kitaplar yazılmaktadır. Lehte ve aleyhte olan yazıların zikretmeye değer bazıları şunlardır. 1. A. Lenç, Materyalizmin Tarihi ve Günümüzdeki Anlamının Eleştirisi. 1. Çeviren Ahmet Arslan, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir 1982. 2. Mehmet Akgün, Materyalizmin Türkiye'ye Girişi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erzurum 1982. 3. Murtaza Korlaelçi, Pozitivizmin Türkiye'ye Girişi, Doktora Tezi, İstanbul 1986. 4. Yümlü Sezen, Tarihi Materyalizmin Tahlil ve Tenkidi, İstanbul 1985. 5. Serel Teber, Ludwig Büchner ve Osmanlı Düşünürleri Üzerindeki Etkileri, Felsefe Dergisi 86-2 İstanbul. Fakat bu yazı sadece Beşir Fuad'a tesirlerinden bahsetmekte, Baha Tevfik ve arkadaşları ile Celal Nuri üzerindeki tesirlerinden pek bahsetmemektedir. Bizim bu kitaptan ise hiç haberdar olmadıkları anlaşılmaktadır. Bazı meslektaşlarım, üniversitelerde ders veren dostlar bu kitapta materyalizmin tarihçesini genişletmemi ısrarla istediler. Onların bu isteğini şimdilik yerine getiremedim. Bu husustaki gerekli bilgileri yukarıda adı geçen A. Lenç'in kitabında bulabilirler. Kitabın tekrar basılması için ısrar eden gençlere, meslektaşlara ve Akça Yayın Evi sahibi Ahmet Ünalmış Bey'e teşekkürlerimi sunarım. Profesör Doktor Süleyman Hayri Bolay. Maddeye tapanlar deniz suyu içene benzerler. İçtikçe hararetleri biraz daha artar. Muhyiddin İbn Arabi. 1. Bölüm. Maddeciliğin Türkiye'deki ilk akisleri ve edebi sahadaki mücadele. 1. Giriş. Niçin bu alem vardır ve nasıl var olmuştur? Alemin bir yaratıcısı ve bir idare edeni var mıdır? Yoksa kendiliğinden mi var olmuştur ve yine kendiliğinden mi idare edilir? Âlem ezeli ve ebedi midir? Bunlara benzer daha birçok sorular. Bunlar insanlığın kendisini bilmesinden bu yana münevver beşeriyeti daima meşgul ede gelmiş sorulardır. Çözüm isteyen meselelerdir. Hallolunması lazım gelen muammalardır. Bu sorulara dinlerin cevabı müsbet ve kesindir. Fakat dinlerin bu cevaplarına karşı mütefekkir ve filozofların çözüm yolları çok çeşitlidir. Dolayısıyla bu problemler halledilip bir karara bağlanmış değildirler. Bilindiği gibi Allah ve alem meselelerini madde ile izah etmek isteyen ve alemde bir gaye, bir şuur ve bir irade görmeyen izah tarzı umumi manasıyla materyalizm adını almaktadır. Buna karşı bir ilk sebep kabul eden ve ilk sebebin serbest iradesiyle alemin idare edildiğini ileri süren izah tarzı ise spiritüalizm adını almaktadır. Bu ikinci izah tarzında bir de ruh ve madde, yaratan ve tabiat ikiliği bulunmaktadır. İnsanlığın bilinen birkaç bin senelik siyasi tarihine bakılırsa, çeşitli dinlerin sebep oldukları harp, darp ve entrikalardan meydana gelen dini manasıyla bir dinsizlik, dindarlık mücadelesi daima görülür. Makbul olmayan bu tarz mücadelelerin yanında, insanlığın düşünce tarihine de bir göz atılırsa, yine binlerce seneden beri devam ede gelen, felsefi bir seviye kazanmış materyalizm ve spiritüalizm mücadelesine daima rastlanır. Bu iki tarz mücadeleden hiçbir ilerlemiş topluluk uzak kalamamıştır. Eski Hint'te, Mısır'da, Yunan'da, Orta Çağ İslam aleminde, yakın ve yeni çağ Avrupa'sında. Hasılı her zaman ve her yerde dini ve felsefi manada bir maddiyat maneviyat mücadelesine rastlanmaktadır. 2. Edebi sahada materyalizm spiritüalizm mücadelesi. Bu mücadele tarzından her köklü ve ilerlemiş cemiyet gibi bizim cemiyetimiz de uzak kalamamıştır. Ve zaten kalmaması da icap ederdi. İşte Avrupa memleketlerinde asırlardan beri görülen materyalizm-spiritüalizm mücadelesi, memleketimizde ikinci meşrutiyetin ilanından sonra başlamıştır. Bu mücadelede materyalizmi temsil edenler, Baha Tevfik ve arkadaşları ve bunlara sonradan katılan Celal Nuri ileridir. Spiritüalizmin en mühim temsilcileri de Şehbenderzade, Filibeli Ahmet Hilmi ve İsmail Fenni Ertuğrul'dur. Bu temsilcilerin fikir ve hareketlerinin nelerden ibaret olduğunu ileride genişçe göreceğiz. Biz şimdi materyalistlerin ortaya çıkmazdan evvelki ve çıktıkları esnadaki fikir hayatımızın bir başka cephesine göz atalım. Bu da edebi sahadaki din anlayışıdır. Tanzimat'ın fikir adamları ve ediplerinden olan Namık Kemal, Ernest Renan'ın İslamiyet'e hücumlarına Renan Müdafaanamesi İstanbul 1326 adlı eseriyle cevap vermiştir. Ziya Paşa, Ahmet Mithat gençliğinde materyalizme kaymıştır. 1288'de çıkarmaya başladığı Dağarcık dergisindeki Duvardan Bir Sada No. 4 başlıklı yazıda Ahmet Mithat bir tuğlayı konuşturmaktadır. Buna göre tuğla kendisinin vaktiyle doğup yaşadığını, vücudunun yer altında yanmakta olan madenler içinde nice binlerce sene kaynadığını, sonra cansız halde binlerce cisimlerin ve daha sonra bir miktar nutfenin içinde toplanıp dünyaya geldiğini, kendisine öldü denildikten sonra da canının bedeni içinde devam ettiğini, dünyada hayatın yalnız canlılara ait olmadığını, hayata varlık dendiği için ölüme yokluk manası verdiğini, fakat alemde yok olabilecek bir şey bulunmadığını, hiçbir vücudun tek başına mevcut olmayıp her birinin yüz binlerce vücudun birleşmesiyle meydana geldiğini anlatmaktadır. Bu fikirlerde Lavoisier'den faydalandığını söyleyen Ahmet Mithat, Veladet No. 2 başlıklı yazısında bazı gıda maddelerinin babasının midesine gitmesiyle tesadüfen meydana geldiğini anlatarak yukarıdaki fikirler gibi bir takım fikirler ileri sürmektedir. İnsan, insanın dünyada zuhuru No. 44 adlı diğer bir makalesinde insanın menşei hakkında bilgi veriyor. İnsanın orangutan maymun iskeletine çok benzediğini, arada ufak tefek farklar olduğunu, yaşayış tarzının değişmesiyle bu ufak farkların değişerek maymunun insan haline geldiğini ileri sürüyor. Bu düşüncelerinde Lamarck'a dayandığını ilave ediyor. Fakat Lamarck'a muhalif olarak hayvanın tecrübeleriyle kazandığı istidatlarının yavrularına geçmediğini, bu husus bugün de böyle kabul edilmektedir, iddia ediyor ve kendi tecrübe ve düşüncelerime göre tabiatın zihnini teşvişe hacet yoktur. Şimdi derece-i kemalde gördüğümüz insanları ayrıca ve başkaca bir çeşit maymun, nesnas olmak üzere kabul etsek ne mani var diye ilave ediyor. Ahmet Mithat bu yazılarından dolayı kafirlikle itham olunmuş ve bir mülahaza-i diniye, No. 8, Mebde ve Meat, No. 9 adlı yazıları yazmış. Çeşitli ayetlere dayanarak kendini müdafaaya çalışmış, tenasüh fikrini kabul etmediğini, İslam davasıyla mütelezziz, lezzet alan olduğunu, Kur'an'ı her şeyin üstünde tuttuğunu, Kur'an karşısında bütün felsefeleri en sefil olarak gördüğünü, Kur'an'a hiçbir ilmin muhalif olmadığını söyleyerek teviyle çalışmıştı. Celal Nuri de böyle yapıyordu. Bu fikirler Kainat adlı eserinin mukaddemesinde de tekrar edilir. A. Mithat bu maddeci fikirleri sonradan terk ederek İslam'ın koyu bir müdafiği olmuştur. Bu fikirler 1908'den sonra birdenbire alevlenecek ve kuvvetli bir mücadele başlayacaktır. Ahmet Cevdet Paşa dindardılar ve Avrupa kültürünün bütünüyle memlekete sokulmasına taraftar olmadıkları gibi bu düşüncede olan padişahlara bile karşıydılar. Kamuran Birant, Türk Düşüncesinde Avrupalılaşma Hareketleri, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1-4, 1959, Ankara 1959, Aydınlanma Devri, Devlet Felsefesinin Tanzimata Tesirleri, Ankara 1955. Bizim Batı düşüncesi ile temasımız teknik ihtiyaçlar dolayısıyla başlamıştır. Bir taraftan marifin Avrupa'yı tarzda açtığı okullarda okuyan gençlerin İslami kültürlerinin olmaması sebebiyle aldıkları Batı kültürü tek taraflı oluyor ve aynı zamanda sati kalıyordu. Çünkü ellerine geçen her yabancı eseri hayranlıkla okuyorlar ve ne okuyorlarsa hepsini hakikat sanıyorlardı. Böylece iki dünya görüşü arasında bir mukayese imkanından mahrum kalıyorlardı. Diğer taraftan da Edebiyat-ı Cedide'nin kurucuları 1891'de neşrine başladıkları Servet-i Fünun Mecmuası'yla Rıza Tevfik, Ahmet Şuayb ve Mehmet Cavit kurdukları Ulûm-u İktisadiye ve İctimaiye Mecmuası'yla memlekette pozitivizmi yaymaya çalışıyorlardı. Bu cepheye Tevfik Fikret'i ve din aleyhtarlığı ile tanınmış Abdullah Cevdet'i, 1869-1932 yılları arasında yaşayan Abdullah Cevdet Karlıdağ'ı dinsiz olarak tanıtan, 60'ı aşan tercüme ve teliflerinin yanında senelerce içtihat mecmuasında yazdığı yazılardır. Gençliğinde çok dindar olan bu zat, Jean Meslier, Voltaire'in Sendonimi'den Aklı Selim 1928'i, Büchner'den Madde ve Kuvvetin 3 babını, Fenni Ruh adıyla Dozi'den Tarihi İslam, Mısır 1908'i tercüme etmiştir. En çok gürültü koparan da sonuncu eser ve bilhassa eserin sonuna eklediği Zeyl kısmıdır. A. Cevdet bu zeylde İslam'ın o günkü durumuna 3 nazar atıyor. Birinci nazarda Çin, Mısır, Rusya vesaire Müslümanlığının birbirinden tamamen ayrı olduğunu, sayfa 686, İslamiyet'in Arapların ihtiyaçlarına göre biçilmiş kaftan olup, Arap Yarımadası dışına çıkınca derhal dehşetli tadilata uğradığını, İslam ilahiyatının teşekkülüne Hristiyan ilahiyatının damgasını bastığını, sayfa 688, Müslümanlarda ailenin bir bedevi teşkili olduğunu, fetihlerin Müslümanların şehevi duygularını artırdığını, çocukların terbiyesiz yetiştiğini, alimlerin aslında cahil olduğunu, sayfa 693 vesaire iddia ediyordu. İkinci nazarda Fransız ihtilalinden ve bunun şarka tesirinden İttihadı İslam, Pan-İslamizm bir hayal olduğundan ve İslamiyet için muzır olacağından sayfa 707-708 bahsediyordu. Üçüncü nazarda ise Şeyh Muhammed Abduh ve Cemalettin Efgani gibi müceddidlerden bahsediyor, bunların hataları olduğunu söylüyor, dini kanunlarda mutlaka ıslahat yapılmasını istiyor, bunun için de bir Luther'e ihtiyaç olduğunu söylüyordu. Sayfa 721. A. nokta Cevdet sistemli bir maddeci olmamakla beraber din aleyhtarlığını son zamanlara kadar devam ettirmiştir. Tarihi İslamiyet'in neşriyle başlayan münakaşada Ebu Ziya Tevfik Tasviri Efkar'da İzmirli Mehmet Şükrü bir broşürle A. nokta Cevdet'i müdafaa ettiler. Manastırlı İsmail Hakkı Sırat-ı Müstakim No. 183 ve nokta D. de Mehmet Rüştü Hikmet Gazetesi No. 30-32'de Abdullah Cevdet'e cephe aldılar. İsmail Hakkı'nın cevabı oldukça uzun olmakla beraber tek taraflı olup okuyanları tatmine yetmez. Tarihi İslamiyet'teki iddiaların hepsine en tatminkar cevabı İsmail Fenni, Kitab-ı İzale-i Şükük 1928 ve Hakikat Nurları 1949 adlı eserlerinde vermiştir. Osman Nuri Ergin, Balıkesirli Abdülmecdi Tolun, İstanbul 1942 adlı eserinde şunları söylüyor. A. nokta Cevdet tarihe bozguncu olarak geçmemek için, son asır Türk şairlerine dinsiz yazılmaması için İbnül Emin Mahmud Kemal İnal'a çok yalvarmış. Onu ikna etmek için huzurunda gözyaşları dökmüş. Hatta samimi bir Müslüman olduğunu göstermek için Farsça bir Nat-ı Nebevi yazmış olduğunu üstad yalnız bize değil birçok kimselere de söylemiştir. Adı geçen eser sayfa 184. Aynı ifadeye göre İyi Fenni de A. nokta Cevdet'in İslam'a döndüğünü haber veriyormuş. Fakat biz buna rastlamadık. Zaten A. nokta Cevdet'in cenaze namazını halkın kılmak istemeyişi ve ilk defa böyle bir şeyin zuhuru A. nokta Cevdet'in halk efkarında bıraktığı tesiri anlatmaya kafi gelir. Türkiye'de garpçı fikirlerin en belirgin temsilcisi olan Doktor A. nokta Cevdet, kıyafet ve yazı değişiklikleri gibi devrimleri çok önceden benimsemiş ve müdafaa etmiştir. Hatta o garpçı fikirlerinde o kadar ileri gitmiştir ki, Gustave Le Bon'un bazı kitaplarını tercüme ederek, bu kitaplardaki kavimler ve ırklar psikolojisine dair fikirlerini, dolayısıyla Le Bon'un melezleşmenin yeni ve canlı ırklarını doğmasına imkan vereceği kanaatiyle, Türk ırkının da yeni bir hayatiyet kazanması lüzumuna inanmış ve bunun içinde safiyetini muhafaza ettiğine kani olduğu batıdaki ırklardan Türkler için tohumluk insanlar getirilmesi tezini müdafaa etmiştir. A. nokta Cevdet, garpçı birçok fikirlerin öncülüğünü yapmış olmasına rağmen, Cumhuriyet döneminde hiçbir kabul görmemiştir. Bakınız S. nokta A. oğlu, Babamın Arkadaşları, Dinsiz Mütefekkir başlıklı bölüm, H. nokta Z. Ülken, T. nokta Çağdaş Düşünce Tarihi, 1. Sayfa 404, İstanbul 1966. A. nokta Cevdet'i İçtihat dergisindeki yazılarını da tarayarak hazırlamakta olduğumuz yeni kitapta daha geniş olarak ele alacağımızı ümit ediyoruz. D. katarsak hata etmiş olmayız. Gerçi bu son iki isim diğerlerinden bir hayli farklıdırlar ama bu grupta düşünülmeleri daha uygun olur. Dini duyguları daha kuvvetli görünen karşı cephe İslamcı grubu teşkil etmektedir. Bu cephenin neşir organı Sırat-ı Müstakim'dir ki sonradan Sebil-ür Reşat adını almıştır. Ayrıca Beyan-ül Hak, Manfel, Livai İslam, Mekatip ve Medaris gibi dergilerde aynı vazifeyi görmüşlerdir. İslamcı cepheyi çalışmalarında destekleyen Cemalettin Efgani, C. Efgani, memleketimizdeki mücadeleden çok önce maddeciliği reddeden bir eser yazmıştı. Bu eser Aziz Akpınar tarafından Tabiatçılığı Red adıyla dilimize çevrilmiş, 1956'da Diyanet yayınlarında çıkmıştır. Ve Şeyh Abduh gibi zamanın iki büyük fikir ve hareket adamıdır. İslamcı cereyanı temsil edenler arasında Prens Said Halim Paşa, Mehmet Akif, Babanzade Ahmet Naim, Mehmet Şemsettin Günaltay, F. Ferit Kam, M. Hamdi Yazır, Şeyhülislam Musa Kazım ve Mustafa Sabri, Milaslı Manastırlı ve İzmirli İsmail Hakkı sayılabilirler. Bunlardan Said Halim Paşa, İslamcıların fikir babası sayılan Prens Said Halim Paşa, belli başlı fikirlerini 7 küçük kitaptan müteşekkil olan Buhranlarımız adlı eserinde toplamıştır. Bu kitapta bilhassa içtimai, siyasi, fikri buhranlarımız üzerinde durulmuş, taklitçiliğimiz tenkit edilmiştir. Ona göre buhranın esas sebebi Batı medeniyetine kayıtsız şartsız girmemiz ve kendi medeniyetimizi tanımak istemeyişimizdir. Sayfa 112. Batı'da ilmi buluşlarla Hristiyanlık inançlarının çatışmasından doğan maddecilik, saldırgan ve müstebit bir ruh hasıl ederek sömürgeciliği doğurdu. Vatana hizmet sanarak maddeciliği memlekete sokanlar, cemiyete tahrip edici son darbeyi vurmuşlardır. Bu neticenin doğmasında ise ilmi ilerlemeleri takip edemeyişimizden dolayı milli tekamülümüzün durması, bunun da içtimai geriliğimize yol açması geriliklerden İslamiyet'in sorumlu tutulması, milli kurtuluşun temini için batılılara yaranabilmek kastıyla maddeci anlayışların kendi muhitimize tatbik edilmesi, böylece ıslahat namına vuku bulan icraatların din ve maneviyat aleyhtarı bir hal alması gibi hususlar rol oynamıştır. O siyasi hürriyetlerin fertleri birbirinden ayırdığına, içtimai hürriyetlerin birleştirdiğine kanidir. Onca geriliğimizde eskisi gibi İslam'a değer vermeyişimizin rolü büyüktür. Mehmet Akif, Ahmet Naim, 1787-1934 yılları arasında yaşayan Ahmet Naim, kıymetli bir din alimi olup, aynı zamanda üniversitede felsefe profesörlüğü yapmış ve felsefeye dair Fransızcadan kıymetli tercümeler yapmıştır. M. Şemseddin, 1884-1961 yılları arasında yaşayan M. Şemseddin, İsviçre'de tabiat tahsili yapmış ve Sırat-ı Müstakim'de çeşitli sahaları ilgilendiren birçok makaleler yazmıştır. O zamanlar Zulmetten Nura, Maziden Atiye gibi eserlerle şöhret kazanan Günaltay'ın bizi asıl ilgilendiren eseri Felsefe-i Ula'dır. Ferit, Ömer Ferit Kam, 1861-1944 yılları arasında yaşamıştır. Süleymaniye Medresesi'nde umumi felsefe tarihi ve Fransızca hocalığı yapmıştır. Kuvvetli bir şark kültürünün yanında sağlam bir felsefe kültürüne de sahipti. Sebilür Reşat'taki musahabeleriyle tanınmıştır. Vahdedi Vücut eseri teliflerinin en kıymetli olanıdır. Ferit bu eserde panteizmi ciddi bir tenkit süzgecinden geçirdikten sonra reddeder. Aynı zamanda materyalizmi umumi bir tenkitle reddedip vahdedi vücudu çeşitli itirazlara karşı müdafaa eder. M. Hamdi. M. Hamdi yazır. 1879-1942 arasında yaşamış. 9 ciltlik tefsir sahibi meşhur bir din alimidir. Süleymaniye Medresesi'nde mantık hocalığı yapmış. Paul Janet'ın Problems in Doctrines adlı eserini Metalip ve Mezahip adı ile tercüme ve neşretmiştir. Bu kitaba bir mukaddime ve kendi bazı görüşleriyle not ve haşiyeler ilave etmiştir. Ve İzmirli M. Hakkı'yı, 1869'da doğan İsmail Hakkı İzmirli, 1946'da vefat etmiştir. Tanınmış düşünürlerimizdendir. Felsefe, kelam ve mantığa dair birçok eserleri vardır.